Ayrım 5, sayfa 36. 29 Haziran Pazartesi. Yani bu sırma adam olmaz. 60'ına da gelse adam olmaz. Sadece kendi başına iş çıkarsa neyse ne. Ama beni de huzursuz ediyor. Şurada önümüzde mis gibi bir gezi var. Otur oturduğun yerde değil mi? Ne gezer? Dün gece tam yatmaya hazırlanıyoruz. Ben yarın İzmir'e ineceğim dedi. Gezi için aldığı giysiler yetmedi mi? Giysi almak için gitmiyorum İzmir'e. Ya niye gidiyorsun? Bana doğru eğilip fısıldadı. Bir mankenlik ajansı için fotoğraf çektirmeye gidiyorum. Bu da nereden çıktı şimdi? Aman Sera, sana da hiçbir şey söylemeye gelmez. Hadi anlat, neymiş bu mankenlik işi? Gözlerini süze süze anlatmaya başladı. Gazetede bir ilan gördüm. Manken olmak isteyen genç bayanların fotoğrafları çekilir diye. Peki seninle ne ilgisi var bunun? Çok teşekkür ederim Seracığım. Çok teşekkür ederim. Yani ben manken olamayacak kadar çirkin miyim? Canım sana çirkinsin diyen yok da. Niye? Niyesi var mı? Düşünsene, eğer kabul edilirse mankenlik yaptıracaklar. Belki defilelere çıkarım. Belki de dergilerde poz poz resmim çıkar. Oha, bizimki gaza gelmiş anlatıyordu. Bora'ya da ne süksün olur ama. Sen bunu Bora'yı etkilemek için mi yapmayı düşünüyorsun? Hem onun için hem kendim için. Pekala meslek. Nesi var? Kızım böyle ilanları senin gibi saftilikleri tavlamak için verenler de var. Bunu unutma. Aman sen de. Söyleyecek kötü bir şey bulursun hemen. Çok ciddiyim sırma. Anladık anladık. Bir kere o ilanı veren yere telefon edip soruşturdum. Bende kolay kolay aldanacak göz var mı? Ne dediler peki? Önce yaşımı sordular. Sonra da yeni yüzlere gereksinimimiz var. Fotoğrafınızı kataloğumuza koyacağız. Herhangi bir şirket reklam için sizin tipinize birini isterse size haber vereceğiz dediler. Bu fakat da civcivler yesin diyemedin mi? Aman sıra diyerek ayağını yere vurdu sırma. Her şeyde bir kötülük arıyorsun. Manken olmak o kadar kötü bir şey mi? Mankenlik yapmak istemene bir şey dediğim yok. Peki neye karşı çıkıyorsun? Yöntemine karşı çıkıyorum. Anlasana. Ne varmış yöntemimde? Mankenlik yapmak istiyorsun. Doğru dürüst tanımış ajanslar var. Gider onlara başvurursun. Böyle ne idüğü belirsiz yerlere gidilir mi? Nereden biliyorsun ne idüğü belirsiz olduklarını? Sen nereden biliyorsun bunların beyaz kadın ticareti yapıp yapmadıklarını? Ay hayret bir şeysin Sera. Sen otur da dedektif hikayelerini yaz. Evet canım, seni de baş kahramanım olarak kullanırım. Kitaplar kesin satış rekorları kırar. Bir süre hiç konuşmadan yattık yataklarımızda. Sonunda dayanamadım. Sırma, annenin haberi var mı diye sordum. Tabii ki yok. Çünkü o da senden farksız. Sırma, ne olursun vazgeç bu sevdadan. Vazgeçmeyeceğim ve yarın gideceğim dedim. Bir ışım sırtını bana dönerek. Bak, 2 gün sonra ne güzel bir geziye gideceğiz. Bir tatsızlık olmasın. Tatsızlık falan olacağı yok. Ayrıca bir daha da sana hiçbir şey söylemeyeceğim. Yine bir süre öyle yattık. Sırma, lütfen susar mısın? Ben uyumak istiyorum. Sırma, eğer bu kadar kararlıysa ben de seninle gelmek istiyorum. Yani seni de kaçırırlarsa diye dalga geçmez mi? Artık tepemi tası atmıştı. Bana bak. Ya ben de gelirim ya da gider teyzeme her şeyi anlatırım. Aman iyi dedi. Hala öfkeli. Gel bakalım. Ve tabii ki zavallı ben bir sürü karmaşık rüyalar görerek sabaha zor ettim. Bugün sırmayla yollara düştük. Benim gönlümü hoş etmek istiyor ya. Yol boyu konuşup durdu. Bak annemlere şimdilik bir şey söylemiyorum. Çünkü belki de buna hiçbir sonuç çıkmaz. Ama bir de hayallerim gerçekleşirse hayallerin batsın demek geldi içimden. İşte o zaman ortaya çıkacağım ve yaptıklarımı onlara birer birer anlatacağım. Affedersin ama ne zamandan beri senin böyle hayallerin vardı? Daha önce hiç sözünü etmemiştin. Geçen gün gazeteki ilanı okuyunca birden manken olmanın ne hoş bir şey olacağını düşündüm. Ve o günden bu yana bunun hayaliyle yaşar oldum. İşte tipik sırma. Bu arada elinde bir adres, bir onuna soruyor, bir buna. Kimsenin bir şey bildiği yok. Sırma dedim, sakın bu adresi uydurma olmasın. Canım olur mu öyle şey? O zaman niye gazeteye versinler? Doğruya doğru diye düşünüp sevgili kuzenimi izlemeye devam ettim. Sonunda bir bakkala girip orada çalışan adama adresi sordum. Adam fırça gibi bıyıklarını oynata oynata, şu mankenlik yapılan yer mi dedi. Sırmanın evet evet yanıtı üzerine ağzı kulaklarına vararak göstereyim dedi ve bizi kapının önüne çıkıp uzun uzun tarif etti. Sırma teşekkür edince de haydi hayırlısı diyerek bizi uğurladı. Bizimki mutlu önümde seke seke yürüyordu. Sırma dedim, adam niye öyle anlamlı güldü? Hem sonra niye haydi hayırlısı dedi. Ben bunu beğenmedim. Yani sen de diye omurdandı. İyi bir adamdı. Bize yardımcı oldu. Kapının önüne kadar çıkıp yol gösterdi. Sonra da iyi şanslar anlamında haydi hayırlısı dedi. Öyle senin düşündüğün gibi bir yer olsa bu kadar yardımcı olur muydu? Ne diyeyim, bir kez daha beni mat etmişti. Caddeden geçip bir toprak yola girdik. Aman tanrım, dağ başı gibi yerlerde doğru gidiyorduk. Toprak yolda bir süre daha yürüdükten sonra karşımıza hangara benzeyen büyük bir bina çıktı. Aslında tam olarak binada denmezdi buna. Çünkü duvarları ve çatısı çim komşu bir maddeden yapılmıştı. Sanırım geldik dedi Sırma. Binanın etrafına dolanıp kapısını aradık. Meğer tam arka taraftaymış. Ağır kocaman bir kapı. Sırma yavaşça yaklaşıp zorlaya zorlaya kapıyı açtı. Birlikte kafalarımızı içeri uzatıp baktık. Kapkaranlıkta. Sırma gidelim buradan. Söyledik dur mesela. Bir de seninle uğraşamam dedikten sonra ekledi. Hem gün ışığından sonra nereye girsen böyle karanlık gelir. Ve içeri doğru bir adım attı. Tabii ben de peşinden. El ele tutuşup biraz daha yürüdük. Bu arada benim gözüm hep arkadaydı. Sanki biri gelip de üstümüze kapıyı kapatacakmış gibi geliyordu. Gözümüz karanlığa alışınca aşağılara uzanan merdivenlerin başından durduğumuzu gördük. Aşağıdaysa hayal meyal bölmesi bir yerler vardı. Derken bir ses kim var orada dedi. İkimiz de öyle bir zıpladık ki ellerimiz birbirine sımsıkı kendini verdi. Sırma incecik bir sesle biz dedi. Sonra bizim anlamsızlığının farkına varıp fotoğraf çektirmek için gelmiştik diye açıklama yaptı. Tamam gelin aşağı. O karanlıkta yine el ele merdivenlerden inmeye başladık. Sırmaya fısıldadım. Bence geri dönelim. Baksana zifiri karanlık. Başını iki yana salladı ve inmeye devam etti. Keçinin adı diye buna derim ben. Hem ödü kopuyor hem gidiyor. Neyse bir tarafımızı kırmadan aşağı indik. Aynı anda şak diye ışıklar yandı. Bu kez de parlak ışıklardan gözlerimiz kamaşmıştı. Aydınlığa alışınca tipik bir sokakta durduğumuzun farkına vardık. Bir köşede dondurmacı, karşısında bir kafe, onun yanında sevimli bir manav, ötede bir butik. Şuraya bak, Sırma, ne sevimli bir yer. Tabii diye şişindi hemen, burası bir stüdyo. Kot giymiş genç bir adam hızlı adımlarla yanımıza geldi. Kusura bakmayın, sizi karanlıkta karşıladık ama biz de az önce geldik. Dedi ve sordu, fotoğraf mı çektireceksiniz? Evet dedi Sırma gülücükler içinde. Öyleyse şöyle buyurun. Bizi o oyuncak sokaktan geçirerek bir sürü ışıklı aletin, şemsiye gibi şeylerin durduğu bölüme getirdi. Burası fotoğraf stüdyomuş. Sırma, şu sokak çok hoş deyince genç adam gülümsedi. Onu biz kendimiz yaptık. Dış çekimler bazen çok zor oluyor. Bir dondurmacı, bir butik önünde çekim yapacağımız zaman insanlar başımıza toplanıyor. Bu da çalışmamızı engelliyor. Oysa burada hem istediğimiz havayı verebiliyor hem de rahat rahat çekim yapabiliyoruz. Her şey öylesine eksiksiz hazırlanmış, tüm ayrıntılara öylesine özen gösterilmişti ki bu sokağa ve dükkanlarına dekor demeye bin şahit isterdi. Bir delikanlı daha göründü. O da kot giymişti. Yani bizim gibi insanlardı. Sırma duymasın ama ben de ne bekliyordum bilmem. Yine de ne olur ne olmaz diye düşünerek antenlerimi açık tutmaya devam ettim. Sırmayı yüksek bir tabureye oturttular. O garip şemsiyeleri yakınına çektiler. Işıkları ayarladılar. O sırada sonradan gelen genç adam bana sizinle fotoğrafınızı çekelim dedi. Teşekkür ederim ben ilgilenmiyorum dedim. En katık halimle sırf Sırma'nın şen şakrak tavırlarını dengeleyeyim diye. Sırma omzunun üstünden bana şöyle bir baktı. Kesin ses tonumu beğenmedi hanımefendi. Fotoğraf çekimi başlamıştı. Bir yandan da onu konuşturuyor şakalaşıyorlardı. Oh bizim küçük hanım da onlarla bir ahbaplık bir ahbaplık. Hemen duruma el koyarak yine o katık tavrımla. Siz bu fotoğraflarla ne yapıyorsunuz diye sordum. Gülmeyi kesip bana döndüler. Ve bizi ilk karşılayan hemen bir açıklama yaptı. Katalog hazırlıyor, mankenlik ajanslarına gönderiyoruz. Onlar seçimlerini yapınca da çekimlere yardımcı oluyoruz. Peki bu ajanslar güvenilir yerler mi? Sırmanın bana ne biçim baktığını tahmin edebildiğimi hiç ondan tarafa bakmadım. Delikanlı bir an düşündü. Başını kaşıdı. Vallahi benim bildiğim kadarıyla hepsi düzgün kuruluşlar. Kusura bakmayın dedim. Belki fazla soruyorum ama ne de olsa baba mesleğinin etkileri. Sırmanın boğazımı atlaması an meselesiydi. Öyle bakıyordu bana. Delikanlı bayağı meraklanmıştı. Babanız ne iş yapar? Kendisi emniyet müdürüdür. Hem de en sıkısından. Ya dediler ikisi birden. Ya dedim ben de içimden. Eğer kötü bir niyetiniz varsa yalnız denk alın. Ve o anda bir bu buluşum nedeniyle kendimle bir gurur duydum. Bir gurur duydum. Bu küçük konuşmadan sonra Sırmanın önden yandan bir iki pozunu daha çektiler. Tamam dediler. Gerekirse biz sizi arayarız. Öyleyse adresimi bırakayım dedi bizim salak. Benimle konuşan başını salladı ve ekledi. Siz de arayıp bilgi isteyebilirsiniz. Sırma tokalaşıp teşekkürler ederek onlarla vedalaştı. Tabii ben de ellerini sıktım. Nedense bana bir garip bakıyorlardı gibi geldi. Ya işte böyle korkturmadım ben. Merdivenleri koşarak çıktık. Boyun uzadı mı dedim Sırma'ya. Asıl senin halin neydi öyle? Ne var ki halimde? Yok ajanslar güvenli miymiş? Yok bilmem ne. Ya o babanın emniyet müdürü olması masalı neydi? Her kuşun etinin yenmeyeceğini bilsinler istedim. Ay yani Sera, tam bir paranoyaksın sen. Ne oldu? Güzel güzel geldik. Bir iki fotoğraf çektirdik. Bitti gitti. Sense ne senaryolar yazdın ne senaryolar. Onu bunu bilmem dedim. Gazetelerde neler okuyoruz? Senin gibi aklı bir karış havada kızlar hakkında. Eğer senin dediğin gibi kişilerse sorun yok. Zaten bir şey demedim. Yok niyetleri bozuktuysa da seni korumuş oldum. Çok mu kötü yaptım? Bu kez de o bir şey diyemedi tabii. Ama neyse, sonunda yarın Akdeniz gezimize çıkıyoruz. Bundan sonra ne hali varsa görsün. Gezide de başıma antika işler açacak değil ya. Sabah 31 Haziran Çarşamba. Sabah canım annemle vedalaştık. İzni sona erdiği için İstanbul'a dönüyor. Anneannem ve dedem ise teyzemin şiddetli ısrarları sonucu birkaç gün daha kalıp öyle gidecekler. En sonunda da ben gezi bitiminde İstanbul'a döneceğim. Valizimi annemle sırma hazırladılar dersem yalan olmaz. Neymiş, ben elime geçeni bavula doldururmuşum. Aslında isterseniz yalan da değil. Çünkü öyle uzun uzun onu mu alayım, bunu mu alayım muhabbetlerinden bay geliyor. Ne var ne yok dolduruveriyorum. Annem kotlarımı, tişörtlerimi, çamaşırlarımı ve inanılır gibi değil bir torba ilaçla mimik bir dikiş kutusu bile koydu bavuluma. Anne dedim, oraya klinik açmaya gitmiyorum. Seracığım, yolculukta beklenmedik rahatsızlıklar ortaya çıkabilir. Örneğin su çiçeği olabilirim. Alay et mesela. Bir şeyi yersin, midene dokunabilir, güneşte fazla kalıp yanabilirsin ya da üşütebilirsin. Başın ağrıyabilir. İlaçların elinin altında olursa gece yarısı eczane aramaktan kurtulur. Hemen önlem alabilirsin. Çok haklısın dedi yağcı sırma. Ya bu dikiş kutusuna ne oluyor? Yergef mi işleyeceğim güneşin altında? Annem of diyerek gözlerini devirirken sırma hemen onun yerine konuşuyor. Ya düğmen koparsa? Ya eteğin sökülürse? Söyle şunu Allah'ını seversen sırma. Benim artık sabrım kalmadı dedi annem. Aman aman peki. Bir de bana derler valizin içine her şeyi dolduruyor diye. Sırma, saç kurutma makinesiyle seyahat ütüsünü ben alıyorum. Onun için senin onları almana gerek yok dedi. Sağ olunuz, var olunuz. Çok mersi. Bence dedi sırma. Bir iki tane de güzel bluz ve takılar almalıyız. Bence de eflatun renkli dantel tuvaletlerimizi almalıyız. Akıllım, geceleri yemeğe çıkacağız, diskoya gideceğiz. Ne giyeceksin oralarda? Bak sırma, ben bu kadar merasime gelemem dedim ve ekledim. Ayrıca yanımda takı falan da yok. Ben sana ödünç veririm diyerek onu durdurmama fırsat bile bırakmadan çekmecelerine saldırdı. Orada annem bluzlarımı inceliyordu. Sonra sırmaya birlikte hangi bluzu hangi takı tartışmasını yaptılar 2 saat. Ben de fotoğraf makinemi, sevgili anı defterimi, kaleme kağıtlarımı koydum. Böylece valiz hazırlığımı işi bitti. Oh be! 1 Temmuz Perşembe. Sabahleyin Akdeniz turuna gelenlerle otobüsün kalkacağı yerde buluştuk. Sırma, tura katılanların çoğunu tanıyor tabi. Bense her şeye ve herkese Fransız. Merhaba Tevfik diye seslendi Sırma. Baksana kuzenim Sera'yı tanıştırayım. Tevfik gözlüklü, yumuşak tavırlı bir çocuk. Merhaba Sera diyerek hemen uzanıp elimi sıktı. İki taşın arasında Sırma eğilip kulağıma. Tevfik iyi kalpli ve kibar bir arkadaştır. Onun için de bizim okuldan olmamasına karşın herkes onu çok sever diye fısıldayarak olumlu da olsa o dedikodusunu yaptı. Duramaz ki. Otobüsün kalkmasını beklerken gözüm bir kıza takıldı. Kısacık kesilmiş kızıl saçları vardı. Ama bizim aileninkileri gibi açık değil. Koyu kızıldı onunkiler. İri iri kahverengi gözleri, uzun ve kıvrık kirpikleriyle bayağı hoş kızdı. Tek başına orada öylece bekliyordu. Sırmaya, şurada duran kız kim diye sordu. Sırma dönüp kıza baktı. Bilmem, ben tanımıyorum. Pek Türk'e benzemiyor. Bana da öyle geldi. Sırma hemen konuyu vazife edinip sordu soruşturdu. Ve böylece işin aslını öğrendik. Meğer bu kız İzmir'de görevli olarak bulunan bir Hollandalı'nın kızıymış. Vallahi aferin kıza dedim. Ne arkadaşı var ne bir şey. Yine de kalkıp bu tura katılmış. Bu gözlerle o pek yalnız kalmaz dedi. Sırma dudaklarını büzerek. Gerçekten de bizim bu konuşmalarımıza kulak misafiri olan Tevfik. Ben hemen gidip onun yanımıza çağırayım. Zavallı ne kadar da yalnız baksanıza. Diyerek kıza doğru bir seyirtti ki ne zaman bunları söyledi, ne zaman kızın yanına bitti anlayan biri gelsin. Sizin bu Tevfik gerçekten de çok iyi kalpli ve çok kibar çocukmuş. Diyerek sırmayla dalgamı geçtim. Aman dedi. Zaten bu bizim oğlanlar yabancı bir kız görmesinler. Hemen mayışırlar. Ne o? Anaç tavukluk mu yapıyorsun? Aman ne halleri varsa görsünler. Ama sonra da gelip kızı beni bıraktı diye ağlayıp yapmasınlar. Malum bizim sırma herkesin dert anası ya. Bu arada Tevfik'le Hollandalı kız gülerek konuşuyorlardı. Sırf sırmanın dalına basmak için pek de çabuk kaynaştılar dedim. Hah diye omzunu silkti. Başını öbür tarafa çevirerek. Çok eğleniyordum. Sizin Tevfik uluslararası ilişkilere katılarda bulunuyor. Fena mı? Hep böyle balıklama bir ilişkiye girerler. Sonra da gelip dert yanarlar. Susmak zorunda kaldık. Çünkü kızla Tevfik bize doğru geliyorlardı. Tevfik ağzı kulaklarında. Sırma, Sera, Depola Beders diyerek bizleri tanıştırdı. Yalnızmış. Onun için ben de bizlerle birlikte olmasını teklif ettim. Ama anneye dedi sırma dişlerinin arasından. Bir yandan da Paula'ya gülümserken, bir yandan da sırmaya örümcelik yapma dedim bıyık altından. Paula'nın Türkçesi hiç de fena değildi ama İngilizce konuşmayı yerler bir hali vardı. Fena mı? İngilizcemi ilerletirim diye düşündüm. Annem bunu bilse ne kadar sevinirdi. Sonunda grup tamamlandı. Grup lideri Candan adında yemyeşil gözlü, çok hoş bir üniversiteliydi. Sırmanın verdiği bilgiye göre bunlar birkaç üniversite öğrencisi otobüs kiralayıp gençlere turlar düzenliyor, rehberlik yapıyorlarmış. Ne güzel, ben de böyle işler yapabilmek için neler vermezdim. Candan abla elindeki listenin hepimizin adını okudu. Sonra tamam çocuklar artık yola çıkabiliriz dedi. Ben kendime bir pencere kenarı bulup yerleştim. Bir yandan da belli etmemeye çalışarak arkalarda kalan Cüneyt'e bakıyordum. Zeynep gelip benim yanıma da ayakta durdu. Eyvah dedim içimden. Şimdi yanıma Zeynep oturursa Zeynep'i çok severim ama doğrusu Cüneyt'le oturmayı yeğlerim diye düşünürken Cüneyt göründü. Gözlerini dikmiş bana öyle bir bakıyordu ki Zeynep cici, akıllı, zeki Zeynep hemen bir ileri kaydı. Ve Cüneyt çabucak yanıma geçip oturdu. Harika, işte bu harika diye çığlıklar atıyordum içimden. Umarım burayı birisi için tutmuyordun dedi gülümseyerek. Hayır hayır dedim hemen. Serpil'le Tümay, Zeynep'le Sırma ve Tevfik'le de evet 10 puanlık uzmanlık sorusunu bildiniz. Paul oturuyordu. Yol boyu şarkılar söyledik. Sonra Candan abla herkese teker teker mikrofonu vererek önce kendimizi tanıtmamızı sonra da bir fıkra anlatmamızı istedi. Yolda bir iki kez durduk. Her duruşumuzda ihtiyaç molası, çaylar şirketten diye bağırışanlar vardı. Aynı bizim okul servisindekiler gibi sululuk yapıyorlardı. Buradakiler de sonra Candan abla günün sevilen şarkılarından bir iki tane söyledi. Sesi çok güzeldi. Meğer bir yandan da müzik çalışmaları yapıyormuş. Fethiye'ye vardığımızda akşam olmuştu. Candan abla bizi pansiyonlarımıza dağıttı. Zaten hepsi yan yana. Biz Sırma ile aynı odayı paylaşıyoruz. Burada iki gece kalacağımız için iyi kötü yerleştik. Sonra da sırayla duşa girdik. Doğal olarak ben 5 dakikada hazırdım. Ama Sırma öyle mi ya? Duştan çıkınca 2 saat saçlarını fönledi. Sonra da başladı iri bigudileriyle sarmaya. Kızım saçım fönlendin ya. Bunlar neyin nesi oluyor? Kuruktan sonra bigudiyle sarınca saçım daha güzel düşüyor. O iş bitti. Bu kez başladı kremlenmeye. Zaten banyoda onun tuvalet eşyalarından geçilmiyor. Şişeler, kutular neler neler. Akşam yemeği için Candan abla bizi özel bir restorana götüreceğini söyledi. Elinde restoranın broşürü vardı. Fransız yemekleriyle ünlü olduğu yazılıymış o broşürde. Keyifle yola düştük. Eski bir Fethiye evini restorana dönüştürmüşler. El örgüsü, dantel perdeleri, pirinç şamdanlarıyla hoş bir yerdi. Ama bir ünlü yer her nedense bomboştu. Üstelik garsonla ne geldiniz dercesine bir tutum içindeydiler. Candan abla da hafiften bozuldu. Ne yer gösteren var ne buyur diyen. Şef garson yok mu diye sordu Candan abla. Evinde isterseniz çağıralım. Hoppala. Herhalde yani dedi Candan abla sinirli bir ses tonuyla ve ekledi. Zahmet olmazsa. Abi ya dedi gruptakilerden biri. Bunlar bize paspal muamelemesi çekiyor. Çocuklar lütfen kullandığınız sözcüklere dikkat edin. Diyerek bu sözleri söyleyeni bir güzel haşladı Candan abla. Bence çok haklı. Fransız yemekleri sunan kibar bir restoranda böyle konuşulur mu? Cüneyt. Şu meşhur şef garson gelince hamburger isteyelim dedi. Ne bozulur ama? Böyle şefe böyle sipariş. Hem hamburger hem de kızarmış patates isteyelim. Ne kadar da çocukça bir davranış dedi Serpil. Bir süslenmiş bir süslenmiş. Yüzü boya kutusuna batıp çıkmış sanki. Gören de bir gençlik gezisine değil lüks bir gemi turuna çıkmış zannedilir onu. Bir an önce gelsin de ne yiyeceksek yiyelim dedi Zeynep. Ben çok açtım. Hepimiz oturduktan ve bir süre daha bekledikten sonra şef garson göründü. Hele şükür. Hiç zahmet etmeyeydi bari. Kesin pijamalıydı. Giyinip ancak gelebildi. Şef garson Candan abla ile konuşuyordu. Candan abla elindeki menüye bakıp bir iki yemek sordu. Onun sordukları yokmuş. İyi mi? Öyleyse ne diye listeye koyarsınız? Peki öyleyse dedi Candan abla. Menüyü masanın üstüne bırakarak. Yiyebileceğimiz ne var onu söyleyeyim bari. Et, kavurma, piliç kavurma, piliç ızgara.